Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce 17. yüzyılda yaşamış Kürt edebiyatçı, astronom, şair, tarihçi ve İslam alimi Ahmed-i Hani'den ve onun meşhur eseri Memuzin'den bahsedeceğiz. Leyla ile Mecnun'da olduğu gibi Memuzin Mesnevisi de mecazi aşkla başlayıp ilahi aşka yönelen iki aşığın hikayesi. Bu konuda Doktor Turgut Karabey imzasıyla yayımlanmış olan akademik bir tebliğe, Ahmed-i Hani, Hayatı, Eserleri ve Memuzin Mesnevisi başlıklı makaleye müracaat edeceğiz. Ardından da Profesör Doktor Mahmud Erol Kılıç'ın Bir İslam Metafiziği Olarak Tasavvuf başlıklı yazısına kulak vereceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu
ekber. Doktor Turgut Karabey, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü dergisinin 2006 tarihli 30. sayısında yayımlanmış olan makalesinde Ahmed-i Hani ve Memuzin hakkında şu bilgileri veriyor. 17. yüzyıl Osmanlı şairlerinden Ahmed-i Hani hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalar ne yazık ki genellikle Batı bilim adamlarının eseridir. Bu durum Hani ve eserlerinin Batı'nın şark meselesi kapsamında kullanılmasını da beraberinde getirmiştir. Ne yazık ki söz konusu Batılı kaynaklardan etkilenerek Türkiye'de bu konuda yazılmış eserler de genellikle aynı çıkmazın içine düşmüştür. Tebliğimizde bu eksikliği gidermek üzere Ahmed-i Hani'nin hayatı ve eserlerinden, özellikle Memuzin Mesnevisi'nden hareketle onun Osmanlı kültür ve şiir geleneği içerisindeki yerini tespit etmeye çalıştık. Yaşadıkları devirde dar bir bölgede tanınan bazı şahsiyetlerin siyasi, edebi veya başka sebeplerle asırlar geçtikten sonra daha ziyade şöhret sahibi oldukları görülmektedir. Ölümünden sonra böyle bir şöhrete ulaşan şahsiyetlerden biri de Ahmed-i Hani'dir. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla malumata sahip olamadığımız Ahmed-i Hani, tespit edilen bugünkü bilgilere göre 17. yüzyılda Doğu Anadolu bölgesinde yaşayarak daha çok Şeyh Ahmed-i Hani ve kısaca Hani diye şöhret sahibi olmuş önemli Osmanlı şeyh, alim ve şairlerinden biridir. Kendisi de alim ve fazıl olan İlyas adlı bir zatın oğludur. Hani'nin yapılan son araştırmalar sonucuna dayanılarak 1651 tarihinde Doğu Beyazıt veya Hakkari yakınlarında doğduğu ileri sürülmektedir. Haniyan aşiretine mensup olduğundan dolayı yahut Hakkari vilayetinin Han köyünde doğduğu için Ahmed-i Hani diye tanınmıştır. Bu aşiretin 1592 yılında Hakkari yöresine gelip yerleştiği tahmin edilmektedir. Doğum tarihini kendisi Memuzin adlı eserinde şöyle belirtir. Ona yazmayı öğreten yazı senin yazındır. 30 yıldır yanlış yazılar yazmaktadır o. Çünkü yokluktan koptuğu zaman tarih 1061 idi. Bu sene 44 yaşına girdi. O günahkarların öncüsü. Bu beyitlerden eserini 1695 tarihinde bitirdiği, yaşının 44 olduğu ve yazı hayatına 14 yaşında başlayıp 30 yıl sürdüğü anlaşılmaktadır. İlk tahsilini geleneğe göre ailesinden aldığı tahmin edilmektedir. Daha sonra bulunduğu çevrede eğitimine devam etmiş, Bağdat, Şam, Halep ve İran medreselerinde de uzun müddet öğrencilik yapmıştır. İyi bir İslami ilim, şiir ve tasavvuf eğitimi alan Hani'nin ayrıca eserlerinden elde edilen bilgilere göre Nakşibendi tarikatına girdiği anlaşılıyor. Ahmedi Hani'nin İshak Paşa Sarayı'nın temeli atılırken 1674 yılında dua ettiği rivayet edilir. Bu sarayda katiplik yaptığı bilinmekle birlikte ancak bu göreve hangi tarihte geldiği ve bu görevde kaç yıl kaldığı hakkında şu anda elde bilgi mevcut değildir. Ahmedi Hani'nin gençlik çağında Botan Bey'inin meclislerinde uzun müddet bulunduğu gibi diğer beyliklerle de yakın ilişkiler içinde olduğu tahmin edilmektedir. Doğu Bayazıt'ta Muradiye Camisi'nde imamlık yapmış ve Beyazıt Miri Mir Muhammed'in de divan katibi olmuştur. Ona olan yakınlığını ve ona duyduğu sevgisini ölümü üzerine yazdığı Mersiye tarzı bir şiirinde dile getirmiştir. Mir adına İran serdarı ile yapılan bir anlaşmaya imza atmıştır. Ayrıca Mirliği temsilen Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'a gidip geldiği de rivayet edilir. Ömrünün sonlarına doğru kendi adına kurduğu Hani Medresesi'nde İslam kültürüne ait dersler vermiş ve çevresindeki gençlerin İslami terbiye ile yetişmesine çalışmıştır. Medresede kullanılan ilim dili Arapçaydı. Ahmedi Hani ayrıca bölge halkı çocuklarına faydalı olabilmek için Nubahara Bıçukan ile Akidaya İman isimli kendi yazdığı eserleri de ders kitapları arasına almış ve okutmuştur. Bu iki eserin okutulmasındaki gaye, bölgedeki çocuklara din dili olan Arapçayı ve İslam'ın iman esaslarını kendi ana dilleriyle kolayca kavratmaktı. Hayatı boyunca hiç evlenmemiş, kendisini İslam ilim ve kültürüne adamış büyük bir alim ve mutasavvıftır. Bir ara üst tabakaya mensup Selma adlı bir kıza aşık olduğu ve bu vesileyle aşk şiirleri yazdığı rivayet edilir. Aynı zamanda çevresinde eğitim ve öğretim faaliyetleriyle de tanındı. Ahmedi Hani bir müddet o dönemde bölgenin kültür merkezi olan bugünkü Şırnak vilayetinin kazası Cizre'de yaşadı. Daha sonra Doğu Beyazıt'a gidip yerleştiği ve 1707 yılında orada vefat ettiği tahmin edilmektedir. Mezarı İshak Paşa Sarayı'nın 500 metre doğusundadır. Halk arasında veli olduğu kabul edildiğinden dolayı 1990-91 tarihleri arasında Doğu Bayazıt halkı ve belediyesi mezarının üzerine bir kümbet yaptırarak etrafını da bahçeyle çevirmişler. Burası çevre halkın hem mesire hem de ziyaret yeri haline geldiği için hala yaz-kış ziyaretçilerle dolup taşmaktadır. Çevre halkına faydalı olabilmek amacıyla eserlerini umumiyetle ana dili olan Kürtçe ile kaleme almıştır. Ana dili Kürtçenin yanında Arapça, Farsça ve Türkçeyi de iyi bilmektedir. İsmail Bayezid'i gibi zatlar Ahmedi Hani'nin tesiri altında kalmıştır. Ahmedi Hani'nin kesin olarak bilinen başlıca eserleri şunlardır. 1. Nubahara Bıçukan. Arapça-Kürtçe manzum bir sözlük olup 1683 yılında yazılmıştır. Klasik manzum sözlük geleneğine uyularak eser bir giriş ve her biri farklı vezinde 13 bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde eserin Kur'an okumayı öğrenen çocuklara sarf ve nahiv derslerine başlarken kolaylık sağlanması amacıyla kaleme alındığı belirtilir. Bu manzum sözlük ilk defa Yusuf Ziyaeddin Paşa'nın El Hediyetül Hamidiye fil Lugatil Kürdiye adlı kitabı ekinde yayımlanmış. Daha sonra Abdüsselam Naci El Cezeri'nin tasihiyle tekrar neşredilmiştir. Zeynel Abidin Zinar eseri Latin harflerine çevirerek neşretmiştir. Bu sözlüğe Ahmet Hilmi El Kugi Eddiyar Bekri, Gülzara Hamukan Şerha Nubahara Bıçukan adıyla bir şerh yazmıştır. 2. Akidaya İman. Ehl-i Sünnet'e göre iman esasları ve diğer akaid konularının açıklandığı 80 beyitlik bir Kürtçe risaledir. Bu risale Ahmet Hilmi El Kugi Eddiyar Bekri tarafından Rehbera Şani Şerha Akida Şeyh Ahmet bin İlyas Elhani adıyla şerh edilmiştir. 3. Çarkuşe. Mülemma, yani her bir mısrası 4 ayrı dilde, Arapça, Farsça, Türkçe ve Kürtçe yazılan rubailerden meydana gelmiştir. Bu mülemma rubailer, aşk, ayrılık ve kavuşma temalarını ihtiva ederler. Rubailerden ancak 5 tanesi günümüze kadar ulaşabilmiştir. 4. Divan. Ahmed-i Hani'nin Kürtçe, Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerini ihtiva eden eserlerinden biridir. Bazen Hani'nin bu 4 dili bir şiirde kullandığı, yani mülemma şiirler yazdığı da divanda görülüyor. Divanında ayrıca Türkçe ve Farsça gazelleri vardır. Divanı Rusya, Almanya ve Suriye'de basılmıştır. 5. Memozin. Ahmed-i Hani'nin yaşadığı bölgenin önemli kültür merkezlerinden biri olan bugünkü Şırnak vilayetine bağlı Cizre kasabasında kaleme aldığı bir aşk mesnevisidir. Leyla-ı Mecnun, Ferhat-ı Şirin ve Hüsnü Aşk tarzında yazılmış tasavvufi bir eserdir. Asıl şöhretini de bu ilahi aşk mesnevisiyle sağlamıştır. Hani, bu eserin hatime kısmında doğum tarihini 1651 olarak verdikten sonra kitabı bitirdiğinde 44 yaşında olduğunu belirtir. Bu kayıttan Ahmed-i Hani'nin Mesnevi'yi 1695 yılında tamamladığı anlaşılmaktadır. Yaklaşık 3000 beyit olan Mesnevi, "Bici-ci meraku padişahım, benden ana söyle kıblegahım, idi-çi bibicim ez nizanim, bilmez ki ne söyleye zebanım" gibi mülemma beyitlerinde tespit edildiği üzere aruz vezninin mef'ulü mefailün fe'ulün kalıbıyla yazılmıştır. Bu kalıp o devir İslam dünyasında ortak duyuş ve düşünüşle yazılmış edebi eserlerde çok kullanılan kalıplardan biridir. Eser klasik Osmanlı mesnevi tarzına uygun olarak 60 bölümden meydana gelmiştir. Hani, doğu bölgelerinde halk arasında hayli tanınan ve şifahi olarak anlatılan Mema Alan destanını Memozin adıyla bir takım ekleme ve çıkarmalarla manzum olarak yeniden yazmış ve ona ayrıca tasavvufi bir hususiyet vermiştir. Bu destan, milattan önce de halk arasında söylenen ve mitolojik bir hususiyet taşıyan bir anlatıydı. Hani bunu kendi çağına taşımış, çağdaş ve modern bir üslupla ölümsüzleştirmiştir. Ahmed-i Hani, kendi siyasi ve idari düşüncelerinin yanında devrin içtimai ve idari meselelerini ve bölge halkının kültürel özelliklerini de Mesnevi'ye yansıtmıştır. Mesela, iyilik, doğruluk, suçsuzluk, zayıflık ve çaresizlik, mem ile zihnin şahsında toplanarak, kötülük, dal kavukluk, fitnecilik ve ikiyüzlülük de Bekir'de somutlaştırılarak gözler önüne serilmiştir. Eserde yer yer Genceli Nizami, Mevlana, Cami ve Fuzuli'nin tesirleri görülür. Muhyiddin-i Arabi'nin vahdet-i vücut felsefesinin etkisi de oldukça belirgindir. Bu etkiye Mesnevi'nin birçok bölümlerinde rastlıyoruz. Memozin Mesnevi'sine akıcı ve sanatkârane bir üslupla çok başarılı canlı tasvirler hakimdir. Mesnevi'nin konusu ise kısaca şöyledir. Eserin başında Allah ve Hazreti Peygamber'in övgüsü yapıldıktan sonra, yani tevhid, münacat ve naat akabinde asıl mevzuya girilir. Eserde olayların geçtiği bölgenin adı Bohtan'dır. Kasabanın adı ise Cizre'dir. Tacdin ve kardeşleri Arif, Çaker, Bohtan Bey'in amcası oğullarıdır. Mem de Tacdin'in yanından ayrılmayan en yakın dostu ve arkadaşıdır. Siti ve Zin, Bey'in kız kardeşleridir. Kapıcının adı Bekir'dir. Eserde Tacdin ile Siti'nin ve Mem ile Zin'in aşkları hikaye edilir. Her ikisi de o zamanın Bey'in kız kardeşleri olan iki kıza aşıktırlar. Tacdin, Siti ile evlenir. Mem ise Bekir adında bir müfterinin iftiraları sonunda Bey'in hışmına uğrar ve ölür. Hikaye, Zin'in de ölümüyle son bulur. Hani bunların aşklarını müstehcenliğe düşmeden sembollerle o kadar edepli ve ince bir tarzda anlatmıştır ki bu kitaba ayrı bir özellik kazandırmıştır. Anlaşıldığı üzere Mesnevi'de bir değil iki aşk hikayesi yer almaktadır. Ancak bunlardan biri mecazi, diğeri ise ilahi aşkı sembolize eder. Memuzin ya da Memuzin Mesnevisi'nin ilk defa 1919'da İstanbul'da Kürt Tamimi Marif ve Neşriyat Cemiyeti tarafından Mükslü Hamza Bey'in ön sözüyle ve eski harflerle neşredildiği görülüyor. İkinci baskısı 1947 yılında Halep'te Beşir Şeyh Hasan tarafından yapılmıştır. 1954 yılında Erbil'de Givi Mukriyani'nin yazdığı ön sözle birlikte üçüncü baskısı yayımlandı. 1967 yılında yine Erbil'de dördüncü baskısı yapıldı. Margareta Rudenko, Memozin eseri üzerinde doktora yaptı ve bunu 1962 yılında Moskova'da Rusça tercümesiyle birlikte yayımladı. Bu eseri Profesör Kanada Kurdo'da ön söz yazdı. İran'da Ubeydullah Eyyubiyan 1962 yılında Farsça Çirikey Memuzini yazdı. Ayrıca 1957 yılında Dımaşk'ta M. Said Ramazan Elbuti tarafından mensur olarak Arapçaya çevrildi. 1968 ve 1975 yıllarında da İstanbul'da M. Emin Bozarslan tarafından bazı bölümler çıkarılarak bir sayfada yeni harfli asıl metin ve karşı sayfada manzum Türkçe tercümesi verilmek suretiyle neşredilmiştir. M. Emin Bozarslan, 1995 yılında Stockholm'de yayımladığı daha geniş kapsamlı çalışmasında önceden çıkardığı bu bölümleri de ilave eder. Ayrıca Türkiye'den gidip Stockholm'de yaşayan Murat Civan'ın da Ahmeda Hani Jiyan, Behramu Biru Baberiyan Vi adlı eseri vardır. Ferhat Şakeli, İsveççe Kurdisk Nasyonalizmi Memuzin av Ahmede Hani eserini yayımladı. Memuzin Mesnevisini 1960 yılında Bağdat'ta ünlü şair Hecer Mukriyuni, Mukri lehçesiyle manzum olarak bastırır. Bu esere Hazan Kızılçi ve Hecer ayrı ayrı ön söz yazarlar. Suriyeli Muhammed Enver Ali de 1972'de Ahmed el-Hani Felsefetul Tasavvuf bi Divanihi Memuzin eserini Beyrut'ta neşreder. Cihani Pervizi ise Memuzin'i Urmiye'deki Selahaddin Eyyubi neşriyatı serisi içinde 1988 yılında yayımladı. Memuzin 1989 yılında orijinal metinle birlikte Arapça, Farsça ve Türkçe açıklamalarıyla birlikte Paris Kürt Enstitüsü tarafından yayımlandı. 1993 yılında Dımaşk'ta Arapça olarak Halil Reşit İbrahim tarafından sanatkârane bir üslupla Makamat-u Memuzin adıyla bir özeti neşredilir. 1991 yılında eser üzerinde bir de İngilizce doktora çalışması yapılmıştır. Piremert, Süleymaniyeli Hacı Tevfik ise 1925 tarihinde Memozin'i Soranice piyes şeklinde yazmıştır. Osmanlı şairlerinden Ahmet Faik, 1730 yılında Memozin Mesnevisini aynı vezinle takriben 1187 beyit halinde Türkçe yazmıştır. Bu eser 1969 yılında İstanbul'da Sırrı Dadaş Bilge tarafından bir sayfada yeni harfli asıl metin ve karşı sayfada ise bugünkü dille karşılığı verilmek suretiyle yayımlanmıştır. Kitabın baş tarafında Erzurumlu olan Sırrı Dadaş Bilge'nin şu anlamlı ithaf yazısı yer alır. Tek bir yazma nüshası elimde bulunan, Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Türkmen ve Kürt boyları arasında çok sevilen ve söylenen Memuzin aşk destanını, bütün tarih boyunca varlığımızı korumak için kol kola ve omuz omuza çarpışmış olan Kılıç Arslan ve Selahattin Eyyubi'nin ve onların torunlarının ruhlarına ithaf ediyorum. Memuzin Mesnevisi günümüz edebiyatında Sadık Yalsız Uçanlar tarafından çağdaş bir yorumla ve serbest vezinle Mem ile Zin adıyla yeniden neşredilmiştir. Yazar Sadık Yalsız Uçanlar eserini ön sözünün sonunda okuyucularına şöyle takdim eder. Elinizdeki kitap, binlerce kez anlatılmış olan o ezeli macerayı yeniden anlatmayı deniyor. Mem ile Zi'nin ünlü Kürt bilgesi Ahmedi Hani'nin kaleminden çıkan bu versiyonu bir yazma nüshadan hareketle yayımlanmış Osmanlıcasını kaynak alıyor. Hınıs ve Varto medreselerinde geleneksel eğitim almış olan kayınpederim Muhammed Said'in kitaplığından gasp ettiğim yazma eserler arasında rastladığım nüsha, eserin Osmanlıca çevirisiydi ve 116 sahifeden oluşuyordu. Der kenarlarından öğrendiğime göre eser Molla Ahmet'ten kendisine intikal etmiş ve onun 6 aylık bir İstanbul ziyareti esnasında eline geçmiş. Öteki nüshalardan birkaç gazel ve özel isimlerdeki farklılık dışında en çok Ahmet Faik'e isnat edilen yazmaya benziyor. Görülen o ki hikayeye zamanla bazı eklentiler yapılmış, kimi değişiklikler olmuş. Eseri çocukken babaannesinden defalarca dinlemiş olan eşim Firdevs Hanım'ın bilhassa Kürtçe deyimlerle ilgili katkılarını anmak isterim. Ahmedi Hani'nin bu mesnevisi hangi Fransız bilim adamı tarafından hazırlandığı belirtilmeden 2004 tarihinde Ömer Suda Üzen tarafından Fransızcadan Türkçe'ye Memuzin, Ahmede Hane adıyla serbest vezinle tercüme edilmiştir. Bu tercümeye Dr. M. Naci Kutlay ön söz yazmıştır. Memuzin mesnevisi Türkiye'de 1991 yılında da aynı adla filme çekilmiştir. Gerek yurt dışında birçok batılı bilim adamı ve gerekse Türkiye'deki bazı araştırmacılar, yaptıkları araştırma ve yayınlarda her nedense Ahmedi Hani'nin gelenekçi ve dini önder olmasıyla birlikte onun İslam dinine sıkı sıkıya bağlılığını ve İslam'ı bir üst kimlik olarak kabul etme özelliğini inceleme dışı tutmuşlardır. Öte yandan Hani, Kürt kimliğini de bugünkü anlamda kullanmamıştır. Bugün Memuzin mesnevisindeki bazı kısımlar şüphe arz etmektedir. Bu durumu ilk defa fark eden batılı bilim adamlarından biri Hollandalı sosyolog Martin W. Bruinissen'dir. Çünkü eserin bu bölümlerinde daha sonraki yüzyıllara ait görüş ve düşünceler yer almaktadır. Acaba bunlar Ahmedi Hani'nin kendisinden sonra gelenler tarafından mı eklendi bilemiyoruz. Çünkü eserde klasik mesnevi geleneğine uymayan kısımlar yer almaktadır. Biliyoruz ki Memuzin metninin ilk baskısı 1919 yılında İstanbul'da yayımlanmıştır. Bütün çalışmalarda her nedense bu baskıya dayanmaktadır. El yazmaları da elimizde yoktur. Rus bilim adamı Rudenko, her ne kadar ona yakın el yazması Memuzin mesnevisini Doğu Anadolu bölgesinden toplayıp karşılaştırdığını, bu yazmaların hepsinin aynı olduğunu ve bir kısmının her ne hikmetse 1731-32 tarihlerinde istinsah edildiklerini söylese de, bu yazmaların yayınlanmaması bana göre şüpheleri ortadan kaldırmaz. Yazma eserlerle uğraşanlar bilirler ki iki yazma arasında bile uyuşmazlık olur. Hele ona yakın yazmanın birbirinin aynı olması ise hiç mümkün değildir. Keza bu konuda yapılan birçok araştırmaya rağmen bugün elimizde edisyon kritikli bir Memuzin mesnevi metni de mevcut değildir. Bütün bu hususlar ayrı bir araştırma ve inceleme konusu olduğundan dolayı üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmamış, okuyucuların sadece bu konulara dikkat etmesi istenmiştir. 17. yüzyılın önemli bir siması sayılan Ahmedi Hani'yi Cihan İmparatorluğu olan ve Devlet-i Aliye diye anılan Osmanlı Devleti'nin değer yargıları ve dünya görüşü içinde mütalaa etmek daha sağlıklı olur kanaatindeyim.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Programımızda şimdi de Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç'ın bir İslam metafiziği olarak tasavvuf başlıklı yazısına kulak veriyoruz. Her din içerisinde içtimai ve hukuki bazı düzenlemeler barındırırsa da esas sahası metafiziktir. Metafiziği olmayan bir din olamaz. Varlık anlayışı açısından İslam'ın tasavvufi yorumu saf metafiziktir. Bu anlayışta mutlak tevhid vardır. Sufiler ancak başta, ortada ve sonda sürekli var olana var derler. Zatın sıfatlarının deveran ettiği bir ortamdır varlık alemi. El evvel, el ahir, ez zahir ve el batın olduğunu beyan eden Allah Teala beşinci bir keyfiyete yer bıraktı mı? İbn Arabi hayır diye karşılık verir buna. Vücut yalnız onundur. Bütün sıkıntılar ben varım diyerek sahiden varlık sahibi olduğumuzu zannetmekle başlar. Dolayısıyla ben yokum, sadece o var demek sıkıntıları omuzlarımızdan atmak manasına gelir. Yapbozların doğru tamamlanması gibi insan kendine verilen emaneti doğru yere teslim ettiğinde sıkıntı ortadan kalkar. Buna tasavvufta huzur hali denir. Başlangıçta sadece hak vardı. Onunla beraber başka bir şey yoktu. Zuhurun henüz başlamadığı la tayyün, tayyüne gelmemiş, daha taşmamış olan hale bir isim dahi verilemez. Mesela el-Malik diyemeyiz, zira henüz mülk yoktur. Er-Rab da diyemeyiz, henüz merbub yoktur. İbn Arabi, orada siyah da yok, beyaz da, hastalık da yok, şifa da der. Bu hale ancak bir zamirle o, hu ile işaret edilmeye çalışılır. Tayyün-i evvel ile ilk füyuzat başlar ve diğer mertebelerden aşağıya doğru açılım olur. Epistemoloji açısından da bu dikey inişin ters istikametinde dikey çıkış olarak nefsi emmareden başlamak üzere bilgilenme söz konusudur. İbn Arabi kitabına Bismillahi Fatihil Vücud, vücudu açan Allah'ın adıyla diye başlar. Onun bir sözünü daha aktaralım. Hak Teala'dan, onun sıfatlarından başka bir şey yoktur. Hep onunladır, ondandır, onadır. Tasavvuf, biz Hakk'a ulaşamayız, ona çok uzağız anlayışına pek hoş bakmaz. İbn Arabi, eğer Hak bizden bir an dahi ayrılsaydı, biz olmazdık der. O kadar bizimle ve zuhuru o kadar kuvvetli ki biz onu göremiyoruz. Gece karanlığında el fenerini yüzümüze tutan birinin yüzünü göremeyişimiz gibi. Sufiler de onun nuru aramıza perde oluyor der. O hep var ama perdeleri kaldırıp onu keşfetmemiz gerekir. Bunun için söz konusu epistemolojik tecrübelerin yaşanması lazım. Ancak burada söz konusu olan her şey Tanrı'dır düşüncesi değildir. Tasavvuf bu konuda materyalist felsefeden ayrılır. Tasavvufa göre bilgi ancak keşf ile elde edilir. Zira bilgi insanda mündemiştir. Bu anlamda insana önemli bir mevki verilmiştir. Tecelli edilen logostur. Hak bilgisi kişide kodlanmış ancak nefsin perdeleriyle perdelenmiştir. Bu perdelerin kaldırılmasıyla insanı kamil olma yoluna girilir. Toplumun tamamı insanı kamillerden oluşsun görüşü Campanella'nın Güneş ülkesinde olduğu gibi ütopiktir. Toplumdaki iyi kötü dengesi matematikteki üslü ifadeler gibi bir hesapla yaşanır. Biri kötü birini etkilerken insanı kamil olan birçok kişiyi etkiler. İyilik kötüden daha seri çalışır. Tasavvufun kuş dili. Varlık üzerine konuştuğumuz her şey şahadet aleminde gerçekleştiğinden, yani sınırsız bir şeyi sınırlı şartlarda anlatmaya çalıştığımızdan dolayı tasavvufun varlık dili mecaz, sembol ve işaret dilidir. Yansıtma dili. Buna kuş dili de denmiştir. Mesela Niyazi-i Mısri şöyle der. Mantıkut Tayrun Lügat-ı Mulakından söyleriz. Herkes anlamaz bizi, bizler muamma olmuşuz. Her nefs mertebesi bir vatandır ve her vatanda 10 menzil vardır. 3 adet yolculuk söz konusudur. 1. Seyri ilallah. Ona doğru seyir. 2. Seyri fillah. Allah'ta seyir. Onun sıfatlarıyla sıfatlanıp, ahlakıyla ahlaklanarak beşeri kötü vasıflardan kurtulmak. 3. Seyri anillah. Onunla olmak. Bu seyir artık yeryüzünde Tanrı'nın gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olmaktır. Bu mertebedekilere ricalullah, Allah'ın adamı denilmektedir. Bunlar ruhani terakki ile bilinçlilik, şuur haline ermiş kişilerdir. Telaş, acele etme ve kaygılanma sebeplere takılanlarda olur. Allah adamları olayların arkasındaki hikmetleri gördüklerinden bu tür bir handikap kendilerinde bulunmaz. Su zaten akıyor. Neden ona karşı kürek çekesin ki? Allah adamlarının yaptığı rafting gibi bir şeydir. Suya ters kürek çekmez, ona karşı direnmezler. Direnenlerin kanosu devrilir. O zaten her an bir şendedir. Dolayısıyla ona katılıp katılmamakla insan kendi mutluluk alanını çizmiş olur. O varlığa doğru gidilir. Bu şuur haline ulaşırsak belki biz de var oluruz. Makam ve mertebeler manevi ilimlerin tamamında temel noktadır. Bazı açıklamalar arasındaki farklar konuya farklı mertebelerden bakılmasından kaynaklanır. Mertebelerin farkını bilmeyen kişi bulunduğu mertebenin tek mertebe olduğunu zannedip herkesin mutlaka bu mertebede olması gerektiğine inanır. Tefrika ve farklılık Muhammedi zaviyeden sonra başlar. Muhammedi zaviye piramidin üst noktasıdır. Aşağıya inildikçe tefrika artar. Hakka kurbiyet ve yakınlık insanın kendi asli konumudur. Kendisiyle barışık yaşadığı yer. Böyle bir insan depresyona girmez, ikili hayat yaşamaz. Varlık bölünmez, parçalanmaz. Biz daha iyi anlaşılsın diye varlığı dilde böleriz. İnsan bilinmeli ki Rabbi bilinsin. Zira Rab doğrudan bilinemez. Allah'ın en büyük ayetullahı insanı bilinmek için göndermiştir. Alemin sadr olduğu insan Resulullah'tır. Diğer insanı kamiller vekaleten kamildir. Asaleten insanı kamil Resulullah'tır. Tasavvufa göre Resulullah'ın tafsilatı alemi meydana getirir. Zerreler halinde Resulullah her yerde temaşa edilmektedir. İnsana duyulan muhabbete de aşk-ı Muhammedi denir. Zübde-i alem, aklı evvel ve aklı külli olan Resulullah'tır. Aklı evvelle olan ittisal, salavat getirerek olur. Salavat sadece dille getirilen değil, külli bir ittisaldir. Makam ve mertebeler fil hakika yoktur. Tek bir hakikat vardır. İnsan arka arkaya sıralanmış 7 insandan müteşekkildir. Kendisinde 7 katlı beden, 7 katlı boyut bulunur. 7 boyutlu insanın hangisinin öne çıkacağı meselesi insanın cehdiyle alakalıdır ve bu 7 makam hiçbir makamın olmadığı yere ulaşma noktasında vasıta olurlar. İkiliğin kalkmasında esas teşkil eder. İnsanların mertebeleri birbirinden farklıdır. Huzura gelip İslam'ı soran, cenneti isteyen kişilere Peygamber Efendimizin farklı cevaplar vermesi bunun delilidir. Bu, dinin farklı boyutlarda yaşandığını gösterir. Fakat bunların hepsi kardeştir. Bir yatay, bir de dikey boyutu vardır. Dikey boyutun içinde de bazı katmanlar var ve tasavvuf bunların içindedir. Hakikati arayış yataydır. Onu bulduktan sonra ise dikeydir. Bu arayış maden aramaya benzer. Bulana kadar yatay şekilde arar, bulduktan sonra da onu dikey biçimde çıkarırsınız. Beşeri istidatların farklılığı dinde farklı mertebelerin olmasını gerektirir. Alemde de mertebeler vardır. Mertebelerin olmadığı tek yer hu'dur. Bu mertebeler tasavvufun ontolojisini verir. Tasavvufta ontoloji, epistemoloji ayrımı yoktur. Kişi hangi varlık mertebesindeyse o mertebenin bilgisine sahiptir. Bu bize tasavvuftaki aktif yönü belirtir. Bizi tatmayan bilmez prensibine götürür. Kişi ancak bulunduğu mertebe hakkında bilgi verebilir, aksi durumda kazip, yalancı olur. Başka bir mertebe hakkında ancak rivayette bulunulabilir ki bu düşük bir makamdır. Kişinin kapasitesi yeterli olmadığından o bilgiyi edinmiş insanların aktardığını nakletmiştir. Böyle bir nakil tasavvufta ilim olarak kabul edilmez. Bu yönüyle tasavvuf diğer ilimlerden ayrılır. Muhammedi hayata bağlanmak. Dini boyutta çeşitlilik vardır. Dinin sadece bedevinin veya başkasının hayatını hapsedilmesi zulümdür. Bu açıdan tasavvuf, dinin aktif ve dinamik yönüdür. Allah ve Resulünün ahlakıyla süslenerek, ilahi emir ve yasaklara tam bir teslimiyetle sarılıp, Allah'tan başka her şeyden kalben uzaklaşmayı öğretir. Sahabenin elinde kitap yoktu, ancak karşılarında yürüyen bir Kur'an vardı. İnsandaki benin 7 alt beni, nefsler vardır. Nefsi emmare, kafir veya mümin her insanda bulunur. Tasavvuf insanı en alt basamaktan alıp yukarıdaki basamaklara, daha geniş ufuklara çıkarmaya çalışan bir ilimdir. Tekamül etmiş insanla tekamül etmemiş insanın fiilleri arasında büyük fark vardır. Sonuçta biz öncelikle kendimizi Muhammedi hayata bağlamak zorundayız. Tasavvuf mesleği Hazreti Muhammed'in ittihaz ettiği yoldur. Peygamber Efendimiz Selman-ı Farisi için "Selman bizden, ehli beytimdendir" demiştir. Demek ki tasavvuf sadece Hazreti Peygamber'in soyuna mahsus değildir. O bir mana ilmidir. Hazreti Selman, muhabbetiyle kendisini ehli beyt içinde ifna etmiş, manevi seyyidlik makamına ulaşmıştır. Tasavvufta her şey taleple başlar. Talip olmak tasavvufun ilk şartıdır. Allah'ı bulmak için ısrarla istemek gerekir. Aşık olma makamına kadar hep tek taraf söz konusudur. Aşk, sevginin bir üst mertebesidir. Fena fillah makamıdır. İsim değişebilir fakat zat asla değişmez. İlk var olan hakikati Muhammediye'dir. Bütün esma ve eşyanın aslı odur. Etrafa bakıldığında canlıların üzerinde Allah'ın El-Hay isminin tecellisi görülür. Allah'ın isimlerinin bize bildirileni 99, bildirilmeyeni ise sınırsızdır. Bunların mahlukatın üzerindeki tecellileri farklıdır. Allah'ın isimlerinin tecellisine mazhar olan varlık, eşref-i mahlukat, insandır. Peki, insanların tamamının, tecellilerin hepsine mazhar olması mümkün müdür? Değildir. Zira insanlar da farklı mertebelerde bulunurlar. Her varlık, kendisi için mümkün olan en üst seviyeye çıkmak ister. Bunun için bir iksir-i azama ihtiyaç vardır ki, bu insan için hakikati Muhammediye'dir. Tasavvufta alt mertebedeki insanı alıp bir üst mertebeye çıkaran kişiye mürşid-i kamil denir. Varlık alemi çeşitli sınıflara ayrılmıştır. İnsanat, hayvanat, nebatat ve cemadat. İnsan dışında bunların arasında bir geçiş yoktur. İnsanın öyle hayvan olabilme durumu var ki hayvan bile buna hayret eder. Ama yine insan meleklerin bile gıpta ettiği bir varlık olabilir. En alt seviyedeki insanı, insanı kamil seviyesine çıkarmaya çalışan ilim, tasavvuftur. Makam, Allah ile kul arasında bir manadır. Riyazet, mücahede ve ibadetle elde edilir. Bir makamın hakkı verildikten sonra diğerine geçilebilir. Makamlar, hakka kurbiyet ve yakınlık için ihdas edilmiş vasıtalardır. Herkes ve her şey, aslı itibariyle ait olduğu yere dönmeli, bunun için çalışmalıdır. Âlem, Muhammedi hakikatin cüzlerini oluşturur. Zübde-i âlem, Hazreti Muhammed'dir. Ortada tek bir hakikat vardır, fakat anlayabilmemiz için mertebelere ayrılmıştır. makamsızlık makamına ulaşmak ferdin amacıdır. İkiliğin ortadan kalkması ve salikin tevhid ehli olmasını sağlayan vesile bu makamlardır. Salik, bu istikamette ikilik ortadan kalkıncaya kadar yürür. Allah ile kul arasında zulmani ve nurani hicaplar kalkar. Salik öyle bir makama gelir ki kendisinde benlik kalmaz. Bu makam, insanı kamilin hususi terbiyesiyle mücahede ve riyazet neticesinde salikin nefsinde keşfedilen bir hal ve zevk olduğundan bu sırrı başkasının anlaması mümkün değildir. Tatmayan bilmez. Her makamın insanın ruhuna yaptığı tesir ve zevk farklıdır. Bu makamlar şunlardır. Nerede olursak olalım, Allah'ın bizimle olduğunu, her şeyi ihata ettiğini hissetmek. Allah'ın vahdaniyetini müşahede etmek. Salik'in Allah'ı kendisine, kendinden daha yakın olduğunu hissetmesi. Basariyet makamıdır. Salik'in hareketlerinin Cenab-ı Hak tarafından görüldüğünü yakinen hissetmesi. Hak Teâlâ'nın kalpten geçeni bildiğinin hissedilmesi. Bu makamda Allah'a dua ihtiyacı dahi duyulmayabilir. Bu ilmiye makamıdır. Failiyet makamıdır. Tevhid-i ef'al. Mülkiyet makamıdır. Kişi, zatının ve bütün her şeyin sahibinin Allah olduğunu hisseder. Hayatiyet makamıdır. Ebedi hayatın Allah'a ait olduğunu hissetmek. Mahbubiyet makamıdır. Salih amellerle gerçekleşir. Şuhudi ve tevhidi murakabe makamı. Burada her tarafta Allah'ın tecellileri görülür. İnsanlar su, ateş, toprak ve hava gibi unsurlardan oluşur. İnsan varlık aleminde bunlardan birinin mizacını taşıyabilir. Bazı kişiler eline tesbih alır ve mertebeler kat eder. Bazıları da ilahi kelimetullah adına yaptığı içtimai hizmetle birkaç makamı birden kat edebilir. Makam ve mertebeler iç içe geçen bardaklar gibi birbiriyle bağlantılıdır. Tasavvufi hayatta çeşitli duraklar var ve her birinde bir elbise giyilir. Bunların ilki tevbedir. Her durakta yeni bir elbise. 1. Tevbe. Allah'la insan arasındaki hicapların kalkmasına vesile olan ilk makam budur. Tevbe, irade ile ilgilidir. Bir şeye niyetlenmek, diğerlerinden vazgeçmektir. İnsan bir tercih yapar, yaptığı tercihe göre diğer alternatiflerden vazgeçer. İşte bunun adı tevbedir. Ankara'ya gitmek için bilet alan kişi bunu ifade etmese de diğer şehirlere gitmeyeceğini isar etmiş olur. Birinci makam olan tevbe, tasavvufi hayatın kapısıdır. Tevbede ruh yolculuğunda ruhun yücelmesine mani olan ağırlıklar atılır. Balonun uçmasını içindeki kum torbaları engeller. Torbalar atıldıkça balon yükselmeye başlar. İşte ruhun yücelmesi de bazı ağırlıkların atılmasına bağlıdır. Riya ve kibir gibi ağırlıklar 40 yaşından sonra daha kolay atılır. 40 yaş peygamberlik ve kemal yaşıdır. Tasavvuf çocuk işi değildir. Aceleye gelmez. Zira fiziki veya düşünceye dair doğumların hepsi belli bir süre ister. 2. Tevacüd, vecd, vücud. Tevacüd, şehadet aleminde varlığı zevk edememiş kişinin varlığı zevk etmek adına gerek duyduğu namaz ve oruç gibi dini pratiklerdir. Nefsi emmare, gözü yaşarmayan kaba bir nefistir. Bundan kurtulmak için sema, musiki, zikir ve sohbet gibi kalbi inceltici pratikler yapılır. Bunlara tevacüd egzersizleri denir. Tevacüd ile vecd elde edilir. Vecde gelen nefs, kendi orijiniyle ilgili bir bahis olduğunda ürperir. Tevacüdlerle yumuşayan nefs rahatlayıp hafifler. İnsan homo religiosus'tur. Ünlü din felsefecisi John Hick'in dediği gibi, din insanın tabiatına yapışık bir şeydir. Tabiat ve fıtratındandır. Tevacüdlerle elde edilen mutluluk geçici değildir. Şimdilerde mutluluğun çeşitli yolları var ama hiçbiri kalıcı mutluluk getirmiyor. Tasavvufta bilgi kişiye aittir. Felsefede ise nakil üzerinden edinilir. Felsefecilerin anlattıkları kendi tecrübeleri değildir. İbn Arabi şöyle der: "Hak bana nurul vücutta seni bulan beni bulmuştur" dedi. Tanrı insanların diliyle konuşur ama bedene gömülmüşlük kesif hal nuru perdeler. Aydınlanmış bedenler nura perde olmaz. Tanrı, "Eğer beni bulursan beni göremezsin" der. Görmek, görenle görüneni, ikiliği gerektirir. Oysa onu bulmak birlik demektir. Hiçbir kesrete, çokluğa yer bırakmayan bir tevhide ermek. Beni kaybedersen beni görürsün. Benim yokluğum vücudumdadır. Var oluşum yok oluşumdadır. Var olmak, vücut sahibi olmak istiyorsan kendini yokluk denizine atacaksın. Bu dersi geçmelisin. Vecd, Allah'ın nihayetsiz tecellilerini müşahede eden kişinin ferahlaması ve bu halin zevkiyle kendinden geçmesidir. Tevacüd başlangıç, vücut ise sondur. Vecd, başlangıçla son arasındaki bağdır. Tevacüd, deniz kenarına gitmek, vecd, denize girmek, vücut ise denizde boğulmaktır. Varlık kategorileri somut olarak olmayan mefhum şeylerdir. Biz bu katmanları sufi bakışını anlaşılır kılmak için oluştururuz. Bu mertebelerde yukarı çıkıldıkça bu mertebelere ait nüfus azalır. Alt mertebedekiler feyizlerini nefsi mardiye ve nefsi radiyeden alırlar. Yukarıdaki mertebelerde detay yoktur. Detay aşağı katmandakilere aittir. Şeytan ayrıntıda gizlidir sözü buradan gelir. Tasavvuftaki birlik ve yansımaları sembollerle anlatılır. Bu anlatımların meşhurları şöyledir: eser sanatkar, deniz dalga, çekirdek öz, nokta daire, kök ağaç. İbn Arabi, varlık alemi bir okuldur, mekteptir. Bu mektepte öğrencilere ders verenler resullerdir, velilerdir der. Bu muallimlere öğrenci olan ben günahkarım demeyi bilmelidir. Biz günahkar kullara öğretilecek çok ders var. Bunları dörde ayırabiliriz. Birinci derste karışıklıkların giderilmesi adına lafızlar ve manaları anlatılır. İkinci derste kimi bulaşıklardan temizlenme, akılların cilalanması gerçekleşir. Zira beldeki kemiği kaymış hastaya başka bir kemik verilmez. Kaymış olan kemik yerine oturtulur. Velilerin yaptığı da budur. Bu dersleri veren mektebin gayesi insana kendisini tanıtmaktır. Kişinin aklını cilalayıp tahsih etmek, düzeltmektir. Üçüncü derste ruh ve manadan kopuk biçimde ele alınan şeylerin varoluş sebepleri öğretilir. Dördüncü derste marifete giden yolda yapılması gerekenler öğretilir. Bu mektepte beşinci ders yoktur. İnsanda olmayan şey zaten tesir oluşturmaz. Kişide olan hissedildiğinde o aynıyla gerçekleşir. Bu da akıl ve nazarla değil, keşf ve zevkle olur. Laf çoğaldıkça ifsad olur der İbn Arabi. Söylenecek tek söz, la mevcude illallah'tır. Reiki yapanlar ellerinin içinde güneşi tasavvur eder, bir müddet sonra güneşte olan bazı ışınlar ellerinde zuhur eder, böylelikle vücutlarındaki organları görürler. Biyoenerji ile böyle bir şey oluyorsa Allah'la konsantre olanlarda neler olmaz? 3. Murakabe ve muhasebe. Cüneyd-i Bağdadi murakabeyi fare deliğinin önünde bekleyen bir kediden öğrendiğini söyler. Murakabenin sabır ve cehd gerektirdiğine işarettir bu. Sıdk, hakikat yolcusunun giymesi gereken önemli elbiselerdendir. Hiç kimseyi ve kendini aldatmamak. Yatay boyutta, içtimai hayatta insanlar kandırılabilir. Fakat insan dikey boyutta kendini kandıramaz. Murakabe, bakmak ve gözetmek demektir. Bir şeye konsantre olunduğunda hayal alemi berraklaşır. Konsantrasyon gerçekleşmediğinde hayal alemi parçalanır. arifler hem bedeni hem de hayal alemini vahdete konsantre eder. Modern çağın büyük tahribatlarından biri konsantrasyonu ortadan kaldırmasıdır. İnsan fazlaca çevrenin tesirindedir. Televizyon, medya ve insanlar kişiyi belirliyor. Oysa kişinin önem ve ehemmiyet verdiği konular vardır. Ortamın tesiri sebebiyle mühimler ehemme, ehemler mühimme dönüşerek bir kargaşa gerçekleşir. İnsan önüne koyulan objeye konsantre olduğunda diğerlerini unutur. Rabıtanın özü de budur. Rabıta herkeste vardır. Murakabe, meditasyon değildir. Her dinin kendine has terminolojisi, frekansı vardır. Budist dergahında müridin önüne kum havuzu konur. Kumun üzerine de bir pirinç tanesi. Mürid 3 yıl boyunca bu pirinç tanesine konsantre olur. Ona baka baka diğer nesneleri unutur. Her şeyi o pirinç tanesinde görmeye başlayınca mürşidi ona hakikatleri açıklar. Tasavvufta alıcı olmak zordur. Bir kamil daha önce duyulmayanı aktarır, bir süre sonra veledi kalp doğar. Bu doğuma farklı isimler verilmiştir. İşrak ve iliminasyon, yani aydınlanma gibi. Alemde her şey doğumla olur. Bardızlı Nihani rüyasında bir zat görür. Bu zat ona, "Al bu sazı Nihani, çal," der. Nihani, "Ben çalmayı bilmem ki," diye karşılık verir. Bu konuşma 3 kez tekrarlanır. Sonra rüyadaki zat Nihani'yi kavrayıp sıkar. Bunun üzerine Nihani, "Ne çalayım?" der. "Hak için çal," diye bir cevap alır. Nihani eline saz almış biri değildir. Rüyasında gördüğü zatın elinden bade içip uyandıktan sonra saz çalmaya başlamıştır. Israrla gözünüzü bir şeye dikerseniz onu elde edersiniz. Maneviyatta da böyledir. Sabır, sebat ve cehd gibi vasıflar gerektirir. Konsantreyi bozmamak lazımdır.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.